biraz gideyim de isterseniz dönerim tekrar. Hayatta Kur'an problemlerin olması ve yaşanmasıdır. Hayatın kuralı buymuş. Bir kere onu kabul et. Hayatta problemsiz bir hayat bekleme. Böyle bir şey yok. İki, dertsiz bir hayat yok. Peki ne işine yarayacak? İnsanı rahatsız eden beklemediği şeylerin olmasıdır. İnsanı rahatsız eden o. Ama beklediği bir şey varsa insan rahatsız olmaz. Bir kere hayattaki kural şu. Problem olacak ve yaşanacak. Problem olacak. Önemli olan ilk önce onu hemen çözmeyip düşünmeden önce o problemin bana ne dediği ve kazanımı ne olduğu demeli. Yani bu bana ne getiriyor? Bu bana ne kazandırır? Yani Cenab-ı Hak haşa kullarına zulmeder mi? Etmez. Sana işkence çektirmiyor ki. Yani Allah bir bakayım bunlara bir işkence, bir azap çeksinler de bir bakayım demiyor. Demez. Problemin içinde çözüm var. Biberin içinde tatlı olduğu gibi. Biber acı değil mi? Acı. Niye yiyorsun? Tatlı olduğundan. Yani zevk alıyorsun. Demek ki eylemin içinde zevk var. Onu aramalı. Onu bulmalı. Sana bir şeyler diyor. Onun lisanını bilmeli. Yani her eylem, her fiil sana bir şey diyor. Onu anlamalı. Bir şey diyorsa. Yoksa altına ezilirsin. Çoğunlukla insan niyetime göre, bak bu da çok önemli. Köyde, iş yerinde hep böyle ev hayatında, karı koca muamelelerini kullanırsınız. Bunu orada Üstad Hazreti Hüsrev abiyle, diğer abiler, Sabri abiyle münasebetinden çıkarttım. Çoğunlukla insan şöyle diyor. Yaptığı hareketlere göre yanlış yaparsa, niyetime göre muamele et kardeşim diyor. Benim niyetim bu. Aslında bu fiil öyle ama ona bakma sen. Niyetime bak. Karşıki taraf ise niyetine bakmaz, fiiline bakar. Kendi fiiline bakılmasını istemez, niyetine göre muamele görmek ister. Öyle talep eder. Fakat karşıki tarafın niyetine bakmaz. Ben diyor niyet okuyamam. Fiiline bakar. İnsaflı bir davranış değil. Karşı taraf ise okuduk. İnsanlar çoğu zaman duygularına ve hislerine yanlış mana veriyorlar. Hislerini ve duygularını kendi aleminde değil de fikir formülüyle çözmeye çalışıyorlar. Mesela bir olay oldu. Olayın kendisini çözmeyi bırakıyor, daha çok köylerde oluyor veya ailevi münasebetlerde oluyor. Allah razı olsun. Bu sefer o olay maziyi tetikliyor. Sen bana böyle de demiştin. Böyle de demiştin zaten. Sen böyle bir şeysin diye geçiyor telere. O olaya çözmüyor. O olay öteki olaya bakış penceresi veriyor ki bu da zulümdür. Ustadımızın ifadesiyle. Mesela bu yaşa, kaç yaşındasın sen? Sen. Ses en yaşlı sensin yani. Sen?
64.
Yapma ya. En yaşlı kim? Yok. 71 mi?
70.
Maşallah. Bak şimdi. Bu adamı 70 senede tükürdüğünü bir varil bidonuna atsak. Rastgele bu yaşına kadar tükürdüğünü varile atsak. O varilin içine bunu atsak varilde boğulur değil mi? Boğulur. Affedersiniz. 70 senede attığı gazı bir anda bir odada atıverse bu kendisi zehirlenir. Aynen bu örnek gibi geçmiş hayattaki hataları sanki ipliği ekler gibi eklemeye hakkın yoktur. O geniş zamana 70 seneye yayıldığı zaman hiç de gözükmüyor. Ama 70 seneyi bir noktaya getirirsen bir göl oluyor. İşte adam o varilde boğulur. geçmişe sen bana böyle demiştin. Tabii falan tarihte de böyle şey söylemiştin. Falan tarihte de şöyle laf atmıştın diye sanki geçmişi birbirine ekliyor. Hayır. Peki iyiliğini de öyle yap. İyiliğini gelince öyle değil. Bu kadar iyilikler yaptı. Hemen bir şeyle nasıl siliveriyorsun yani? Sanki adam hep olur. İnsanları karşına alıp düzeltmeye kalkma. Öyle yapıyorsun. Olmaz. Öyle gitmen lazım diye karşına alıp düzeltmeye kalkma. Kabullenmeye, onu kendini ona kabullenmeye çalış, içine gir. İçine gir, kabullen onu ilk önce, itme. Sen kötüsün demeyle kimse düzelmiyor. Kimse düzelmiyor. Sonra sorunu çözmeye çalış. Bir insanla diyalog kurarken, hatta şeyde de çok önemli, ben rastlıyorum böyle. Şimdi adam bir şey söylüyor. Desen ki bu konuşmasının bitimi. Olmaz, yanlış o. Aramda hemen duvar oluyor. Ondan sonra doğruyu söylesem adam dinlemiyor beni. Bir kere duvar oldu ya aramda. Mesela desem ki adam çok kesin doğrularla karşına çıkıyor. Ben de diyorum ki o yanlış. Ama pat diye duvar oluyor. Aramızda bir duvar oluyor. Peki şöyle olsa, ilk önce onu dinle. Yanlış dahi olsa ya sükut ya doğru. Sükut edeceksin. Sonra peki deyip o olayın kendisinden değil de adamın içine girdikten sonra çaktırmadan eğer seviyesine göre veya müsaitse veya senin irtibatına göre, seviyene göre onun içine girdikten sonra neye benziyor biliyor musun? Ben bunu almaya da yapıyorum. Şimdi hakikaten bazıları da despot gibi insan yani. Mahkeme duvarı gibi suratı var böyle. Yani yanaşmıyor. Surat asık yani. Bir cumada rastlıyoruz böyle. Namazı şey yapınca pik deyip kaçıp gidiyor. Çıkıyor. Yani acayip bir şey yani. Şimdi baktım ki bir cuma oğlu geldi. Oğlunu getirdi. 5-6 yaşında. Şimdi arkadaşlar bu da çok önemli. Bir insan en çok kimi sever? Çocuğunu sever. Sen onun en çok sevdiğini seversen o da seni sevmeye başlar. Buzda çözülüyor. Matkap gibi oyuyorsun yani o deliği, muhabbet. Bir kanal açmış oluyorsun. Ben ona çocuğa iltifat ettim. Bir çikolata vardı ufak elimde verdim falan. Hadi amcana teşekkür et demeye başladı falan. Yumuşamaya başladı. Demek ki benim sevdiğimi severseniz ben de seni severim. Kuralını işletmek lazım. Mesela evlilikte beraber olmak değil evlilik. Aynı yerde durup aynı yöne bakmaktır. Mesela bir tanesi buradan böyle bakıyor, bir tanesi denize bakıyor. Bir tanesi dağa bakıyor. Aynı şeyleri görmezler, aynı şeyleri konuşmazlar. Aynı şeyleri hissetmezler. Evli olmak, beraber olmak, arkadaş olmak değil, dost olmak şu. Aynı yönde durup aynı yöne bakmaktır. Cemaat da budur. Aynı yerde. Aynı yerde durmak şu. Birinci kat mı, beşinci kat mı? Beşinci katta duruyoruz ve denize doğru bakıyoruz hepimiz. Beşinci katta duruyoruz, birimiz dağa, birisi denize değil. Anlattıklarıyla onun haletini yaşamaya çalış. Bir şey anlatıyor sana. Mesela ben burada da rastlıyorum köyde. Geliyorlar böyle. Dinliyorum da böyle kendime göre çözüm üretmiyorum. O anlatırken onun içine girip onun anlattıklarıyla yaşadıklarını yaşamaya çalışıyorum böyle. Yürüyorum böyle. Ya şu hoca böyle yaptılar, şöyle oldu, böyle gitti. Sanki ben de oradayım yani fırıncı bu. Ortağıyla beraber atlamış gelmiş. İlk şehirden iki kişi gece. Ondan sonra dinliyorum ben de fırıncılık yapıyorum o anlatırken. Ortağı anlattıklarını falan ben de karşısında bir ortağım gibi. Yani o söylediği sözlerle sözün arkasında hangi duyguları taşıdığını anlamaya çalışıyorum. Yani çalışmak lazım ki sabitli olsun. Yoksa fitila şöyle yapma, sabırlı ol. Onlar kolay, o değil. Yani bu ne işine yarayacak senin? Aile ve hayatında da öyle. Yani empati yap, kıyası bir nefs yap. Hanımınla, çocuğunla, ortağınla veya insanlar ara, müşterinle esnafsın. Mal satarken gir onun içine, neler duymak isterdin onu söyle. Sen müşteri olsan nasıl bir laf söz duymak ister? Nasıl, yani insan nasıl emin olmak ister? Öyle davranırsan o adam emin olur. Mesela hanımın içine gir. Hanım sabahtan akşama çalışıyor. Çayda tarışıyor, ahire gidiyor. Sana karılık yapıyor, hanımlık yapıyor. Çocuğuna analık yapıyor, temizlik yapıyor. Temizlik kolay bir şey değil. O haletlerle, o kültürle, o eğitimle, o ana babasının nikahı, ana babasının yedirdiği ve doğduğu ve büyüdüğü yere, yöreye göre, cemiyetin baskısına göre o kadın ne sevgileyecekti ki sana? Yani Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh gibi bir hatır mı arıyorsun? Ha, evet, arayabilirsin ama da sen de Hazreti Ali olman lazım. Sen Hazreti Ali olursan böyle bir hanım aramaya hakkın var. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Sen nasılsan, senin hanım var ya, ortalama göre sen de öylesin. Öyle geçiyor değil mi Hafız? İyiler iyilere. Ama hanımda bazı sıfatlar üstün olabilir. Ama senin de başka taraftan üstün tarafın var. O zaman ortalama aman aman ay. Dertlerin bana derman imiş, sırrını unutma. Dertlerin bana derman imiş. Aslında dert, dert değildir. Derdin içeriği var. Derdin bir paketi var, bir de içeriği var. Bir portakalın kabuğu var, bir de portakalın içi var. Bir insan var, bir ceset var, bir ruh var. Bir kelam var, bir de mana var. Bir de fiil var, senin bir de arkasında niyet var. Alıngan olanların özgüven eksikliği var. Bunu tetikleyen de olayların yanlış anlamaları var. Yani alıngan insanlar niye alıngan oluyor? Mesela baktım ben şeye, işte Üstad abinin bir şeyi var, onlar oralardan alıyorum tabii. Bazen mefhum muhalifiyle, bazen ters, bazen düz bakarak. Alıngan insanların özgüven eksikliği oluyor. Mesela düzeltilmeye hiç müsait olmayan inatlı insanlardır. Direnir yani. Yeniliğe, yenilenmeye direnir. Çok zor. Yani yenilenmeye pek yanaşmazlar. Alıngan insanlar da özgüvenleri yoktur. Hemen fat diye en ufak bir şeyle sanki bir dağın bir kenarı batar gibi, ufak bir yağmur görüp hemen kopması gibi kopuveriyor. Ya ben küstüm sana. Bilmem ne. Özgüveninde, iç aleminde kararsızlık var. Kararsızlık var ki yani ne yapacağını şaşırıyor. O senin yaptığın veya söylediğin sözü değerlendiremiyor. Yani bak şeyle. Peki bunlarla ne yapacağız? Kur'an'ın ifadesiyle hecren cemile güzel bir şekilde uzak durmak. Aynı zamanda da bu tipler, alıngan insanlar, niyet okumaları hep on planda. Niyet okuma, hiç fiil. Mesela ben bir fiil yapıyorum. Bu da çok önemli. Bu da Atıf abinin şeyinden. Şimdi bir fiil yapıyor. Fiilim ne demek istiyor, ne olduğuna bakmıyor. Sen diyor bu fiilinle, bu sözünle demediğimi, kastetmediğimi şunları kastetmişsin diyor. Niyet okuma deniliyor buna. Arkanın arkasını. Oysa bizim vazifemiz hüsnü zannetmektir. Ortadaki eyleme bakmaktır. Yani fiil ne? Bu. Buysa bunu düşünmek lazım. İken o fiile bakmıyor, söze de bakmıyor, gidiyor. Arka tarafları niyet okumaya gidiyor. Birkaç satırda okuyayım, keseceğim. Bu alıngan tiplerde A'dan etkilenirler ama onu öne çıkarmadan B'yi öne sürerler. Mesela alıngan insanlar etkilenir, hiçbir şey demez sana, içeriye gömer. Sonra başka bir sebeple, mesela başka bir sebeple sana saldırır. Sen de şaşırıyorsun ya. Bu kadar basit sebeple bana niye saldırdı? Meğer önceki fiilleri de toplamış, eklemiş cerbezi diye. Ondan sonra pat diye vuruverir sana onları. Sen de şaşırırsın. Adeta hep bahane ararlar. Alınganlar bahane arar. Yaşlı yaşlılarda yalnız da yaşıyorsa beklentileri yüksek olur. Yaşlılar hele bir de yalnız yaşıyorsa beklentileri çok yüksek olur. Limitleri çok yüksektedir. Bir insanı ne kadar seviyorsanız o kadar beklenti içinde oluyor. Beklentisi de olmazsa ona buğz ediyor. Hele yaşlılar alıngan olur. Sebebi beklentisi çok yüksektir. İnsan sevdiğinden beklentide olur. Sevmediği kişilerden beklentileri çok az olur veya olmaz. Bu tip yaşlılara bir güzel tebessüm, bu yaşlarına ne yapman lazım? Güzel bir tebessüm, güzel bir söz. Üstad diyor ki, benim talebemdir diyor, pat diye adam delil veriyor. Bir tebessüm, bir güzel söz veya sevdiği şeyden bir hediye onları memnun eder. Mesela sevdiği bir şeyi ki Allah Resulü'nü de hediyeleşin diyor. Neyi seviyor? Ona o sevdiği şeyi öğrenmek lazım o ihtiyarın, yaşlının. Sevdiği şeyden küçük bir hediye. Veya büyük anne nasılsın böyle bir tebessüm. Veya bir tebessümle bir kelam. Tamam. Bitti. Ama desen ki otur oturduğun yerde. Dur. Anlamazsın zaten. Ama unutma. Men dakika dukka, sen böyle yaparsan sana da böyle yapacaklar. Ben ne aklımsa gördüm. Bir insanla, gençler bu da size. Bir insanla evlenirken beraber olmakla tanımak yolu çoğu zaman yanlış kanaat doğurur. Efendim biz flört yapacağız. Bunlar, niye? Bu hayatımız bununla geçecek. Biraz flört yapalım, dolaşalım, bunu tanıyalım. Tanımadan evlenilir mi? Bu kesinlikle yanlış. Hem de eylem itibariyle, realite olarak cemiyet bu yanlışlarla dolu. Niye? En belirgin tanıma yolu nedir? Yani eşini en belirgin tanıma yolu, onun özgeçmişini ifade eden yakın çevresidir. Yakın çevresini, arkadaş çevresini tanımak lazım. Hangi toplumda doğdu, büyüyor, ana baba, en önemlisi de arkadaş çevresi onu en güzel ifade eder. Yoksa hep maske kullanır. Evlenene kadar böyle maske. Aslı simasını göremezsin. Nereden biliyorsun sen göstermiyorsun da ondan? Sen öyle değil misin? Sen maske kullanmıyor musun? Sonra ben buyum. Vele dalin amin. O çevre onun toprağı, suyudur. Ona bakmalı. Kişinin çevresi toprağıdır, suyudur. Onun kimliği ve kişiliği çok önemli. Çok insan olabilir ama kişiliği senin kişiliğinden ters olursa yine uyum olamaz. Bir de Ustad Hazreti bak şey yapıyor. Hemen ayır diyor. Çeşitli bölgelerde vazife veriyor. Çok iyi insan olabilir ama kişiliği düşükse yine geçim olmaz. İlim başkadır, ahlak başkadır. Huy diyoruz ya. Öyle insan var ki namazı var, öyle insan var ki ilmi var ama mikrop gibi bir zehir saçıyor. Yani davranışı, siması, bakışları, konuşması, tavırları, enaniyet, gurur, konuştuğu zaman da itici oluyor, kaba oluyor, yukarıdan bakıyor vesaire. Yani ilim netice değil arkadaşlar. İlimin de dalalete götürdüğün insan tarihte çoktur. Karun mesela. Allah'a isyan etmesine sebep ilmi olmuştur. Şeytan ilmi olmuştur. Firavun ilmiyle olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amansız düşmanı Ebu Cehil ilimle olmuştur.
Bahura.
Evet. Belham-ı Bahura. Bahura ya hem de ism-i azamı biliyordu. Yani ilim başka, kişilik başka bir şey. Ama o kişi ilmiyle amil olur, ilmiyle yaşarsa huyu değişir. Sen bir insanı tanıyordun bu köyünde, mahallende. Hakikaten 10 sene önce acayip tanıyordun. Çok ahlaksız bir şey veya caiz. Hakikaten dev olmuş. Bir cemaata girmiş. Bir yerden emmeye başlamış. Alıyor. İlmi yüksek ama hala huyu aynı. Git buradan aşağı inmemiş kardeş. Burada kafada kalmış. Teyip kasedi gibi. Ama inmemiş aşağıya. Daha sonra yaşam felsefesi çok önemli. İlk önce alacağınız. Çünkü niye bunu yazdım? Bir sürü sıkıntılar oluyor. Emir Dağı'nda geçiyor. Ustad Hazretleri diyor ki, köylü hanımlar gibi siz de diyor rızkınızı, size münasip. Orada baktım da ilk önce onun yaşantısı, sonra hayatı yorumlama felsefesi. Hayatı neyle izah ediyor? Dinle mi? Çevreyle mi? Kafasına göre mi? O da çok önemli. Çünkü evlendikten sonra olaylara yaklaşma ve çözme yaklaşım ölçüleri aynı veya aynı yakın olmalı. Mesela neye? Kavgaların bir tanesi de şu. Sevgili arkadaşlar, şimdi bunu izah edecek. Bu da çok önemli. Kadın felsefesi, ölçüsü, şablonu farklı. Bunu farklı izah ediyor, sen farklı izah ediyorsun. İkiniz de haklısınız ama farklılık şuradan, bakış tarzı farklı. Kavganın en büyük sebebi budur. Senin için anormal olan bir şey karşıki tarafta normal. Çok da normal. Niye? Onu yanlış anlama, yanlış ifadeden kaynaklanıyor. Sana göre çok normal. Ya bunu nasıl dedi ya? Bunu nasıl yapar ya? Dememesi lazım ya. Bu olur mu ya? Oysa ona normal. Ona o yakışıyor. Veya onun kültüründe, şablonunda o var. Peki kimin suçu? Senin. Çünkü kız İstemedi seni, sen istedin. İsteyen taraf sensin. O zaman bunu araştırmada en büyük, birinci vazife senin o. Onun toprağı önemli. Fidan çok iyi olabilir ama nereye diktin? Mesela çay. İyi bir çay fidanı. Gidin Adana'ya dikin, olur mu? İyi bir fidan ya. He? Mesela Arabistan'daki kurmayı getirin köye, olur mu? Olmaz.
Getirdim az önce. Olmadı.
Olmadı. Şimdi fidandan maksat insandır. Topraktan maksat cemiyettir. Nereye dikiyorsun? Hangi fidanı nereden söküp de nereye dikmeye çalışıyorsun? Olur. Sera yaparsan, o külfete de katlanır da sabredersen ne ala. Orayı okudum. Düşünmeli ki olayları, sorunları çözmede yöntem aynı değil. Şimdi bundan sonra da bir Uvvet Risalesi'nden biraz daha okuyayım. Böyle devam ediyor. Niçin topladım bu? 13-14. Şua'dan böyle ben okurken ustad bir şey derken o kelamda onu yaşamaya çalışıyorum. Gözümü kapatıyorum. Şimdi bir adam var, bir zat var. Bir de ihtiyar zat Bediüzzaman Barla'da. Şöyle yazıyor Emir Dağı'na. Şöyle. Yani o olayları böyle hayalen yaşamaya ne kadar yakın olursak o kelamın arkasındaki, o kelamı söyleyen zatın hissiyatını fark ediliyor. Çünkü öyle diyor usta 4. Şua'da. Benim hissiyatıma yaklaştıkça diyor, bunlar diyor onlara da gözükür. İşte onlardan yazdım. Şöyle bak, böyle bak diye. Bazısı merak eder nereden çıkarttın diye. Böyle çok seviyorum bu son. Böyle defter, 11 tane defter vardı. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın, hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye, İslam hayatına en müthiş bir marazi müzir dahi hırstır. Bu da bir psikolojik bir hastalık. Ona paralel olsun diye. Hırs. Hırs içsel bir alemdir. Bakın nerede, hangi derste zikrettim bilmiyorum. Zekat maddi ve manevi temizliğe sebeptir. Maddi tamam. Nedir o? Paranızı başkasının parasından ayırmaktır. Onun hakkını vermektir. Manevi nasıl temizliktir? Kalbimizde bulunan hırs, cimrilik, tulu emel, ya biterse ne yapacağım? Para böyle, para merkezli düşünceleri yok ediyor, kırıyor zekat vermek. Evet, değil mi? Yani şimdi şöyle düşün, bu adam nasıl zekat verir? Ben birisini biliyorum. Oğlu sordu çünkü. Hocam diyor, babama yalan söyledim diyor. Ne, caiz midir? Ne? Oğlum diyor, kira zamanı geldi. Hayal edin lütfen, bu adamı yaşamaya çalışın. Beraber bir yürüyelim. Kuyumcu bu. İki tane çocuğu var. Büyük bir dükkan. Toptan da satıyorlar altını. Çay değil ha, altın satıyor. Kirazcı geçiyormuş. Kiraz diyor. Adam kalkıyor masadan, arka tarafta babası. Oğlum ben şimdi dükkanı terk ediyorum diyor. Gözüm görmesin kasadan para çıktığını. Sen bir kilo kiraz al, ben gidiyorum birazdan gelirim. Şimdi ne anlatacağım size? Sonra geldi babasına, diyor ki kalp krizi olmasın, hasta olmasın diye. Baba, inan bu kirazı kasadaki paradan almadık. Bir şekilde ben hallettim. Birisine ödettirdim. Aferin lan sana dedi. Dedim niye böyle yaptın? Babam kalp krizi belki geçirir diye bu yalanı söyledim diyor. Kasadan verdim kiraz parası. Şimdi bu caiz midir diyor bana.
Zekat vermiyor mu?
Verse bu olur mu? Çünkü zekat kalpteki bu hırsı kırar. Olamaz bu yani.
Olamaz.
Ben size ne misal veriyorsam yaşadım. Tabii aklı almıyor tabii. Olamaz diyor. Olamaz tabii. Bana şimdi ya, bu yalan doğru mu değil midir diye bana oğlu soruyor. Zekat işte kalpteki bu hastalığı, emrazı kalbiyi tedavi eder. Allah öyle diyor Kur'an'ında bil mana. Zekat verirken de şeytan musallat olur. Verme. Biter. Biter ha. Biter. Onu telkin eder diyor. O emrazı kalbisi kalır. Ama o baraj gibi, yani dünya bile merkezinde yanma var. Volkanla patlayıp yapıyor. Kalpteki bu duygular, çatışan duyguları teneffüs ettiren zekat menfezidir. Zekatla hırs sebebi hayrettir. Yok. Yok olmaya, kaybolmaya, içsel çöküntüye sebeptir hırs. Ya hırs, böyle zannetmeyin böyle malda gözükür o bir tanesi de. Malını çıkartmamak, vermemek. Onunla hapsolmayın. O eylemin arkasındaki duyguyu fark etmeye, yaşamaya çalışın bakın hayalen. O çok önemli. Bu yani o mesela çocuğa şefkatim var, seviyorum. Çocuğa nasıl gösteririm kendisini, şefkatimi? Çikolata ile. Çikolata şefkat mıdır? Değil. Şefkatim bu şekilde ifade ediliyor. Şefkat. Aynen bunun gibi de hırs dışarıda maddi tutma gibi gözüküyor. İşte o değil. Dışarıda çikolata, içeride sevgi. Farka bak. Dışarıda malı tutmak, zekatı vermemek. Hırs, içeride ruhsal kaos. Çöküntü, buhran yani. İçteki duyguların birbirine çatışması, karar kılmamasıdır. İçsel dengesizlik yani. Sebebi aidettir diyor. Ben böyle arka tarafla çok söylüyorum. Fiilin arkası. Ve illet ve zillettir diyor. Bak, illet ve zillettir. Hastalıktır. Hastalık.
Sıkıra.
Ama öyle. Bu değil yani hırs. Bu şekilde gözüküyor. Hırs arkası işteki dengesizlik halidir. İşteki kaos. Yani hangisine ne kadar değer verecek, kime nasıl muamele edeceğini bilmemektir. Nasıl davranış biçimini bilmemek. Biraz önce dersin başında dedim. Bu şualardan topladım. Çünkü benim ihtiyacım var. Kimseye yazmamışım bunu. Benim ihtiyacım. Bir, kendini tanımak. İki, kendini yönetmek. Üç, karşıki tarafı tanımak. Karşıyı yönetmek. Allah bile Celle Celaluhu men arefe nefse fekad arefe rabbahu diyor. Ne diyor? Mesela desem ki ben size. De arkadaşlar Adana kaç kilometredir? Demez misiniz? Abi, hocam hangi güzergahtan ve nereden? Pazardan mı Adana'ya? Çali'den mi Adana'ya? Rize'den mi? Haritaya koy. Koy parmağını. Ha, Çali'den. Allah da aynı böyle Celle Celaluhu diyor ki ben neticeyim, bana geleceksin. Ama Allah ama nereden? İnsandan. İlk önce kendini tanı. Yani haritada koy çayeline parmağını. Allah'a gideceksin, Allah'ı tanıyacaksın. İlk önce kendine koy, ben merkez. Kendini tanıyacaksın. Kendini tanımasan kendinle başka şeyi nasıl tanıyacaksın? Zillettir. Aşağılanır. Para çok olabilir. İnan, parasızlık değil o zillet. Parası var ama ne manen ne de mabeten itibarı yoktur. Millet, efendim, iyi günler efendim, merhaba, nasılsınız, iyi. Onlar itibar değil. Arkanı çevirdikten sonra onun kuyruğuna bulasın, sen dibe gidersin diyor ya, demiyor mu? İçsel alemde de özgüveni olmadığından kişiliği yoktur, olgunlaşmamıştır. Yani böyle bir tuhaf yaşantısı var. Tabii. Yani kişiliği ve kimliği oturmamış. Yaşı da olabilir. Mesela böyle birisine rastladım. Bu insanın durumu 500 senelik bir çınar ağacından daha basit. Yani yaşlı olmak başka bir şey. Kimlik, bak bir dikkat edin. Kimlik ve kişiliği oturmak başka bir şey. Yaşa da bakmıyor bu. Yaşa başa bakmaz. Allah Resulü 40 yaşına nebiydi. 60 yaşındaki insanlar da vardı. 70 yaşında insan da vardı. Ne yapacağız yani? Yaşamama bakacak. O kimlik ve kişiliği, işte bu zillet bir manasıyla anladığım şu, kişiliği ve kimliği oturmaz. Hırsta. Çünkü hırs böyle şey düşünün. Burası bir sürü akrepler, yılanlar ve bütün mahluklar var. Kim ne yapacağı belli değil. Ya birbirine girmiş. Ama kişiliği oturmuş insanın hepsine ayrı bir kafes koymuş. Hepsi dengeli. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Mahrumiyet, hırs. Mesela hırs nasıl mahrumiyet getirir? Mesela bunların başında Yahudidir. Bayağı mal almış. Malı onu tatmin etmez. Araba alır, arabayla bir yere gidemez. Giyemez yani, yiyemez. Biter. Ben bunlardan bir tanesini yaşadım. Ortaokulda Yahudinin yanında çalışıyordum. Perşembe pazarında çocuktuk ortaokulunda. Matkes Yavşaoğlu diye. Kaleteydi. 70 küsur yaşındaydı. Hani kalete var ya böyle fırınlarda. Kat. 70 küsur yaşında. Ben de o zaman çok ökrem çıkmıştı böyle. Bir de Karadeniz pidesi. Çocuk işte aldığımız para hep oraya gider. Böyle pideye çok ökremi sever bir de durum yapardım süt der. Şimdi ben buna matkese koparıp verdim. Vereyim mi dedim matkes. Ver bir kuzum, ver kuzum dedi. Ben de verdim. O abi kuzum çok güzeldi dedi. Ben de içim dedim ki herhalde tamam yarın bunu sevdi, yarın da alır. İçimden öyle gibi. İnan, hikaye anlatmıyorum, itima dedim bana. Çocuğu güzel. Bu hatta yarın da, ertesi gün matkes ben gidiyorum aynı şeyi almaya. Tamam kuzum, sana lazım yok lazım değil kuzum. Allah'ım. Hani sevmişti dedim. Bilmiyorum. O kadar kafam çalışmıyordu ki. Yani Yahudiler ne olduğunu. Yahudi bu yani. Yahudi. Şimdi tekrar ötesi gün. Hayvanlığım ya. Kopartıp verdim. Abi kuzum. Hakikaten güzel. Ola. Bizim de biraz şeyimiz var tabii Avramış'ta. Ona dedim ya bu güzel de bu akba benden koparıyor. Ben işçiyim orada. Benden güzel diyor yiyor. Kendisini ben alırken ismalamıyor.
İki maaş veriyorsun.
Acayip çıldırıyor zaten. Herhalde içinde tahmin ediyorum. Bu sefer üçüncü gün vermedi. O hala kurt yaşlı adam kurt kalite yiyor. Ben sütle şey götürüyorum. Şimdi hangimiz patronuz? Para kasada olsa ne olur? Mideye geçmedikten sonra. Yedirmiyor Allah işte. Yedirmiyor. O adam, oğlum bu gözüm görmesin. Bir kilo kiraz al ama kasadan para çıktığını benim gözüm görmesin. Tamam baba. Baba hallettik bir şekilde. Onu bedava aldık. Aferin oğlum. Hocam bu caiz mi bu yalan? Yani Allah bizi muhafaza et. Peki bu parayı çok sevdiğinden mi bitmiyor? Hayır. Allah ona bela verdi. Verdi vermeyi vermedi. Allah onu gömdü oraya. O bir beladır. Burada ne dedi bak. İllettir, zillettir. Bu. Hasta. Hasta Münir abi, hasta. Allah şifa versin. Ama aspirinle çözüm değil bu işte. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katidir. Evet, hırs ziya hayat aleminde en geniş bir daireden tut, ta en cüzi bir ferde kadar suitesini gösterir. Yani hırs en küçük şeyden dahi en büyüğe kadar kendisini gösteriyor. En kısa ifadeyle hırs içsel alemdeki duyguların farklı farklı birbirine karşı olan duyguların her şeyi yerine konumuna oturtamamaktan kaynaklanıyor. Yerine koyamamış. Bak bir devam edecek. Tevekkül vari talib-i rızık ise bilakis medar-ı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. Tevekkül var. Rahat o. Rahat o. Sonra birisi geliyor böyle bir şey konuşacak. Bir şey soracak. Baktım tedirgin ve telaşa. Daha çok köylerde rastlıyorum böyle. Bir kez ilk dediğim şu. Rahat o. Otur bakayım orada. Ya rahat. Tamam hocam bir sana oturuyor şimdi bak. Aynı ters yapayım. Ben orada oturuyorum. He hoca nasılsın? He hoca bir şey diyecek. Böyle. Şuraya bak. Oturmaya bak yani. He hoca bir şey diyecektim he. Yok rahat ol. Rahat ol. Rahat kendine gel. Ondan sonra rahat ol. Yani iç alemi seyredebiliyor musun şunun? İçini bir seyredin bakayım. Ne koltuğundan haberi var ne kendisinden. Nerede oturuyor, ne yapıyor? Nasıl konuşulur, nasıl ortaya konulur? Haklı olabilir mevzusun ama haklı sebepleri kullanamıyor. Peki ne? İşte kontrolsüzlük. Kontrol yok. Kontrol edemiyor. Hani bazı insanlar var ya en son lafı en başta de. İşte kontrolsüzlük. Ne yapayım? Dayanamıyorum diyebiliyorum. Kusura bakma. Her yerde gazını atamazsın. Dayanamıyorum yok. Gazını tuttuğun gibi lafını da tutacaksın. Rastgele konuşan rastgele konuşmaya tahammül etmeli. İstediği gibi hareket eden istemediği gibi hareket görür. Unutmayın. Siz kendi elinizde hürriyeti vermedikçe kimse sizin hürriyetinizi alamaz. Esir olabilirsin ama hürriyetinizi alamaz. İşte Bilal-i Habeşi. İşkence altında ama hiçbir zaman hürriyetini vermemiş. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkül vari kanatkârhane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Mesela ağaçlar. Dallarına kuşlar konuyor, bulutlar geliyor, güneş tepesine ışık veriyor, yağmur su getiriyor, sel suları, madenler getiriyor. Toprağın oturduğu yerde yayılıyor. Yani zayıf bir ağaç yok. Besleniliyor. Bak tevekkül vari. Örnek mesela. Ağaçlardan bir örnek. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Evlatları nedir? Meyve değil mi? Bir elmada kaç tane evlat var bir elma ağacında değil mi? 100 tane evladı var. Ondan daha iyi besliyorlar. Yusuf didinsin bir bebeğe bakacağım diye kocası Münat'a ayağa kaldırıyorum. Misal. Değil mi? tarladan o tarladan o tarlaya. Yani hepimiz misal. Ama ağaç oturduğu yerde biz ağaç gibi olalım. Hayır. Ağaç gibi fiilen olmam, ağaç gibi duygulara sahip o. Kanaat. Eylem değil, fiil. Mesela hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıkları elde edebiliyorlar. Hayvanlar ise hırsla dolaşanlara bakın. Tilki mesela, çakal, ama meyve kurtlarına bak. Hepsi de tombul yani. Hem de meyvenin tam gömleğinde. Balıklara bak. Zayıf balık yok. Aptal ya. Acayip bir şey. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve aç lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi. Mesela çocuklara bakın. İnsan ve hayvan çocuklarına. Nerelerde maddi rızıklar geliyor? Abdülkadir'i kendisine hizmetçi etmiş vallahi. Ta Doloş Gölü'ne oralardan çay taşıyacak çocuk baba. İstersen yapma. He? Sen gece kalkma. Nasıl çalıştırıyor? Allah'ın hikmetine bak ya Rabbi.
Çürümüş bir ağacı yardım.
He.
Çürümüş de kutlu ağacı parmağım gibi mamalı var.
Odunun içinde. O havayı nereden almış bir?
O kadar şişman ki. Ne yemişler?
Allah Allah. Ne yedi ki? Allah. Allah ne sanatkar ya. Orada makine falan yok muydu kan? Yani o bu hayvanı imal eden bir makine tezgah sonra falan yok muydu? Allah ne sanatkar. Odun parçası ile canlı yapıyor.
Ben de öyle namaz kıldırdım. Orada bir yuvası var ya dışına çıkardım. Buyuklar var içinde. Ben bir bakayım dedim. Böyle çırpmalı fırt uçtu gitti. Orada yemiş kanatlanmış orada. Çırpmalı ki fırt uçtu kalktı.
Allah Allah. Tahta yiyor.
İşte ne bileyim o işte. O bir şey. Kuş.
Yani şaşırıyorum, şöyle düşün. Bakın arkadaşlar, odun, şu odunun içinde hayat imal ediliyor. Cansız topraktan hayat imal ediliyor. Kör maddelerden göz imal ediliyor.
O fırına da girdi, yandı. Nasıl oldu?
Ya, fırına da girdi mesela bu tahta. Ya hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Cümle o. Bir daha tekrar ediyorum. Hırs sebebi mahrumiyettir. Mahrumiyete sebeptir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire insani içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i riba ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, kat ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasaret. Yahudiler tarih boyunca hep zillet altında, hep sürgün, hep darbe yemiş, hep katliam yemiş. Yakında da yiyecek. Her tarafta. İspanya'dan tutun. Amerika'nın orada vardı. Asya'da vardı. Roma'da vardı. Rusya'da vardı. Hep böyle katliam, hep sürgün, bir acayip bir şey yani. Sanki bu dünyanın kanser mikrobu. Her tarihte ne kadar da zelil. Yani şahsiyetleri oturmamış. Para olabilir. Mesela biraz önceki kuyumcudan söyledim. Parası var da. Hür müdür şimdi o adam? Hür mü? Mahkum değil mi? Eli kolu bağlı değil mi paraya? Esir değil mi? Duygularına esir değil mi? Hür mü diyeceğiz o adama? Bak hapishanede değil. Kuyumcu dükkanında oturuyormuş. Peki hür mü bu? Değil. Hapishanede öyle insanlar var ki işte Yusuf Aleyhisselam, Bediüzzaman Hazretleri gibi, İmam Azam gibi içeride kalmışlar. Hapiste ama orada bile insanlığa hükmetmişler. Hapisteyken insanlığa hükmetmişler. Adam dışarıdayken içine mahkum olmuş. Hem haris bir insan her vakit hasareti düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haybun hasir. Darbu mesel hükmüne geçmiş. Yani hırs sebebi hasarettir. Hasarettir. Umumun nazarında bir hakikat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen, malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Kanaat. Kanaat demek oturup da böyle lup lup değil. Hazreti Ömer'in ağacı kesmesi gibi radıyallahu anh. Değil öyle. Kanaat, Allah'ın koyduğu sebeplere uymak ve Allah'ın sana yüklemiş olduğu vazifeleri unutmamak. Mesela bir misal vereyim. Bak elimde suydu, hamlık da var ya, evin merdivenleri. Ben kendi dünyamda misal veriyorum. İnip çıkarken çamur oluyor ayağım, şu merdivenleri temizleyeyim. Ezan okunuyor. Bana diyor ki, nefis, aşağılık. Tamam diyor, bitir diyor. Sonra kılarsın. Ben sana kılma demiyorum. Ulan aşağılık, ben bu türlü seni yarım saat alacak şimdi. Bununla şoför. Olsun diyor, ne olacak? Yarım saat bir şey değil ki diyor. Bana böyle yapıyor. Benle konuşuyor diyor. Bir şey olmaz ki diyor yarım saat. Değil. Oysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı vaktinde kılmak, iki namaza ezan ve kamet getirmek, şeytanın burnu sürtünür ve vesveseden uzak olmanıza sebeptir. Yani ta oralara kadar götürüyor. Yani bir işte bu insana kanaatla talep et demek. Yani mesela çay bahçesinden yeni başlayacak çay. Ya şu seti de geçeyim. Hayır geçme arkadaş. Sonra geç. Namazın geçiyor. Setin geçse ne olur? Sonra geç arkadaşa, koy oraya. Yapmadığım şey söylemiyorum. Çamur patlağım. Ya şimdi diyor yıkanacaksın, soyunacaksın. Bitir de ben namazı. Böyle yani. Bediüzzaman Hazretleri ezan okunuyor. 10 dakika kalmış barlaya. Çek sağ. Üstadım demiş 10 dakika kaldı demiş zaten. Çek sağ. Naylon çıkardı. Pat Allah'a bekler. Yani biz bu kadar yapamayız da yani bilelim. Doğruyu da bilmek lazım. Size musallat olduğu zaman şeytan Allah Resulü'nün ifadesiyle sol tarafınıza diyor 3 defa pıv diye tükür. Çok sert ama. Çünkü tükürük değil o. Gayzdır. Misal veriyorum. Gene verip kapatıyorum. Çünkü lazım olur bu. Allah Resulü'nün hadisini izah etme adına israf olmaz inşallah. Mesela ben sizinle konuşurken yanlışlıkla şu ya hocam ya biraz dikkat etsin ya falan suratına geldi de yanlışlıkla ne yaparsın? Böyle silersin ama almaz ki ya falan dersin. Unutursun da tamam bitti. Yanlışlık. Ama ben sana şöyle yapsam bir de suratına. Puuu sana. İki sene unutur musun? Unutmazsın. İkisi de tükürük, ikisi de benden geldi. Niye bunu unutmuyorsun, onu unutuyorsun? Birisinde cehalet, kast ve irade yok, maksat yok. Diğerinde kast var, irade var, nefret var, gayz var, adavet var. Yani o tükürük tükürük değil, tükürük gibi gözüküyor. O çikolata misali gibi. Onun paketin içinde, o tükürüğünün paketin içinde adavet var, düşmanlık var, kin var, haset var, aşağılamak var, kimliğini ve kişiliğini rencide etmek var. Niye misal verdim? Onun için tükürük değil bu. İçerisi var onun. Aynı onun gibi diyor, şeytan size diyor, sağdan gelir diyor Allah Resulü soldan, soldan gelir diyor, sağdan diyemez. Böyle musallat geldiği zaman, kah! Tuyak böyle. Uyuşukluk yok. Tuş seni. Tuş seni. Aşağılık seni. İnan vallahi. Bak ben bunu misal için söylediğim halde sanki bir şeyim tuş deyince bir şeyim kopuyor. Rahatlıyor. Bir kere en basiti içsel sıkıntımı baraj gibi veya volkan gibi tuş diye enerjimi boşaltıyor. O bir. rahatlıyorum. İki, düşmanıma versem. Üç, o paketin içinde ruh var, ruh, niyet var. Ondan sonra bunu tükürüyorsun, üç defa namaza durmadan önce. Sağlığını böyle bağırıyorsun, vaktini duruyorsun. Allah Resulü'nün ifadesiyle mealen, namazınızı ezan ve kametle bağlayınız.
Onun gayesini de
artırmaz mı şeytan atıyor? Nesini? Artırmam o tarafta. Zaten gayesi artmış. Daha nereye atacak o namusluğun yani? Ne yapacak? Sana nasıl yanaşacak? Her gün bir cüz bitiriyorsun.
Tükürdüğünüzde kalafat koca elirken.
Öyle mi? Kim yanındaydı? Sen mi? Mustafa abi sen mi? Kalafat hoca nasıl tükürdü? Soluna mı tükürdü? Nasıl yaptı onu? Bir de anlatsana.
Komadaydı bu.
Komadaydı.
Ha. O komadan çıktığında o sırada bitti yani.
Hı.
Döndü bu
sol tarafına.
Uyuş sefer
tükürdü. Tüm dedi. Öyle mi?
Yani böyle, o kadar sesli değil de böyle.
Bitti tükürdü. Çünkü ben şu anda güçlüyüm da ben tabii benim tükürüm gibi olmaz tabii.
Sol tarafa döndü.
Öyle bitti. Ha.
Allah Allah. Bak gördüm.
Şimdi bu anda tam can çıkarken.
Evet. Allah muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma alamtana innaka antel alimun hakim. Ve ahir davahu menil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.